Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Her hafta bu saatte radyonuz mikrofonlarından sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden hepinize sevgiler ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Avusturya İmparatoru'nun, Alman İmparatoru'nun daha doğrusu o zamanki ismiyle, elçisi olarak Türkiye'ye gelen ve uzun müddet Türkiye'de kalan Busbek'in hatıralarını size takdim etmeye çalışıyoruz. Şimdi Almanlarla Osmanlılar arasında sulh akdedilmişti ve bu sulh neticesinde güllük gülistanlıkken ortalık Almanlar tuttular Erdel'e. Şimdiki ismiyle Transilvanya'ya saldırdılar. Transilvanya bugünkü Yugoslavya, Romanya, Macaristan arasında ahalisinin çoğu Macar olan bir bölgedir. Erdel'de eski ismi. Buraya saldırdılar. Saldırınca Osmanlılar bu saldırıya mukabele ettiler. Öyle bir mukabele ettiler ki tecavüzcülerin topraklarına girdiler. Yani bir öbürleri Erdel'e saldırdıklarının şeyini fazlasıyla ödediler. Şimdi bunun üzerine bu elçi geldi. İşte siz sulh akdini bozdunuz diye. Bir de üste çıkmak, zeytinyağı gibi üste çıkmış derler ya. Osmanlı yetkililer de hiç oralı olmadılar. Busbek geldi, vezir azamla, Budin paşasıyla görüştü, ben anlamam dedi. Sadrazamla görüştü, ben anlamam dedi. Padişahla görüştü. Padişah da fazla yüz vermedi. Ve Busbek 3 sene burada kaldığı halde sulh namına veya mütakere namına hiçbir şey yapamadı. Arkadaşları, yani elçilik heyetiyle gelenler geri dönmek istediler. Fakat Busbek kendisi bunlardan, bu heyetten birinin burada kalmasının sulh için, barış için daha faydalı olacağını düşündü. Ve bunun kendisi olmasını istedi. Ancak kendiliğinden kalmak isterse durum farklı, Osmanlılar onun kalmasını isterse durum farklı. Ve tuttu, Türklerin yanında bu fikir ortaya atılınca bu böyle görünüşte muhalefet etti. Ben buraya alelade bir sefir sıfatıyla geldim. Ancak sulh sağlanırsa kalabilirim. Aksi halde hükümdarımın emirlerinden dışarı çıkmış olurum. Hemen ayrılmakla İstanbul'dan onun emrini daha iyi tatbik edeceğimizi düşünüyorum dedi. Bu danışıklı dövüş tabii. Aslında hepimiz buradan ayrılırsak harp kapısı arkasına kadar açılmış olacaktı. Onun için burada kalırsam sulh daha iyi olacaktı. İki hükümet merkezi arasında mektuplaşma uzun zaman alacaktı. Bu arada bizim lehimize bazı şeyler olabilirdi. Onun için burada kalmanın uygun olduğunu düşündü. Ama bunu Osmanlıların istemesini istiyor. Ve neyse, divana çağırıyorlar. Ertesi günü Busbek'i, Rüstem Paşa o zaman sadrazam, burada kal diyor. Bir kişi burada kalsın diyorlar. Bir nevi rehine gibi. Busbek diyor ki, bana diyor bir yazılı belge verin diyor. Bu belgeyi verirseniz ben İstanbul'da kalırım. Bu belgede hükümdarımın arzusunu bilmeden kaldığımı, bundan dolayı hareketimin ona bağlanmadığını belirttim. İradem haricinde meydana gelen hadiselerden mesuliyet kabul etmiyor, hiçbir taahhüt altına girmiyordum diyor. Böyle bir yazılı belge daha sonraları çok işime yaradı. Bana sert muamele etmek için hiçbir bahane bulamadılar. İşte bahsettiğim bu sebeple ve bu hadiseler sebebiyle İstanbul'da kaldım. Şimdi bakın ne kadar diplomatik davranıyor. İşte sefir dediğim böyle olur. hep burada kalmak istiyor, memleketi lehine hareket edebilirim diye. Fakat bunu kendisi isterse Osmanlılar şüphelenirler, işin kıymeti kalmaz diye düşünüyor ve bu talebin Osmanlılardan gelmesini sağlıyor. Arkasından da bu kalışının tamamen kendi iradesi dışında olduğunu, dolayısıyla hükümdarının ve devletinin burada kalmasından ve yapacaklarından mesul olmadığını anlatmak istiyor. 1557 senesidir padişah evvelce olduğu gibi yine karargahını Edirne'ye naklediyor. Maksadı Macaristan'ı istila etmekle korkutup tehdit etmek. Burada av eğlenceleri tertip ediliyor. İstanbul'un soğuğuna nazaran Edirne'de iklim daha mülayim olduğu için padişahın sıhhatine iyi geldiği düşünülürdü. Şehre yakın bir alan su altında bırakılırdı. Böylece yaban ördekleri vesaire av kuşları buraya toplanırlardı. Padişah bu kuşları yakalamak için doğanlar kullanırdı. Bunlar öylesine güzel terbiye edilmişlerdi ki sahiplerinin kollarından havalanırlar, avlarını kuvvetli pençeleriyle yakalarlar veya sersemletici bir darbe indirerek yere düşürürlerdi. Hatta bazı padişahın bazı doğanların büyük kartallara bile hücum ederek onları düşürdükleri söylenmektedir. İşte padişahlar devlet işlerinin verdiği sıkıntı, yorgunluğu hafifletmek, azaltmak için böyle meşru eğlenceler tertip ederlerdi ki bunların başında av eğlenceleri gelmektedir. Edirne İstanbul'a çok yakın olduğu için, geliş gidiş kolay olduğu için, havası müsait olduğu için, eski payitaht olduğu için Osmanlı padişahlarının en sevdiği şehirlerden birisiydi. Ve pek çok padişah burada hayatını geçirirdi. Mesela Sultan 4. Mehmet, Sultan 2. Mustafa hep Edirne'de oturmuşlardır. Yani hayatlarının çoğunu Edirne'de geçirmişlerdir. Padişah da bu vesileyle, av vesilesiyle Edirne'ye geliyor ve Edirne'de bir müddet kalıyor. Şey de orada, padişah nereye giderse o da orada. Buzbek. Bu arada Edirne'de bir deprem oluyor. O sırada da Alman İmparatorluğundan Buzbek'e bir kurye geliyor. Bu kurye daha önce Niş'ten, Sofya'dan geçmiş. Her geçtiği yerde bir deprem olmuş. Buzbek diyor ki, demek oluyor ki deprem at sırtında yol alan kuryeyle yarışa çıkmıştı. 4 gün sonra da İstanbul'da bir deprem oldu diyor. Deprem olduğunda Buzbek İstanbul'da. Bir defasında oturduğumuz binanın başımıza yıkılacak bir derecede şiddetle sallandığını hatırlıyorum. İstanbul sık deprem olan bir şehirdir diyor. Gece yarısından sonraydı. Bir sarsıntıyla uyandım. Kör kandil ışığında masanın üzerindeki bardağın devrildiğini gördüm. Tavandan ara sıra taş ve kirişler düşüyordu. Sağlam bulduğum bir yere sığındım diyor. Bu hadise beni şaşırttı. Nedir o hadise? Sonradan depremin çok şiddetli olduğunu farkına vardım. Deprem aynı şiddetli olmamakla beraber 3 gün kadar devam etti. Bazı yerlerde daha çok oturduğumuz evde ve Ayasofya çevresinde en sağlam binalarda bile çatlaklar meydana getirdi. Evet, İstanbul depremi bol olan bir şehir. Hakikaten Buzbek'in de işaret ettiği gibi. Hele 3 tane deprem var ki bu depremler İstanbul'u bir hayli perişan etmiş Osmanlılar hakimiyetinde. Bizanslar zamanında da çok deprem var. Birisi Sultan Bayezid zamanında 1509'da Küçük Kıyamet deniyor. İkincisi 1766 senesinde Sultan 3. Mustafa devrinde bu deprem de büyük bir deprem. Bir de Sultan Hamit zamanında bir deprem oluyor 1894'te. Şimdi bu Sultan 2. Bayezid zamanındaki depremde İstanbul'un bir baştan başa yıkıldığını biliyoruz, görüyoruz. Çünkü taş binalar çok da zayiat oluyor. Fakat padişah bütün bir seferberlik ilan ediyor. Anadolu'nun her yerinden taş ustaları geliyorlar. Bir 3 ay içinde İstanbul yeni baştan imar ediliyor. Fakat bu sefer taştan değil, ahşaptan. İşte İstanbul'un yapılarının ahşap olmasının sebebi bu deprem dolayısıyla değiştirilen imar mevzuatıdır. Evet, yangına elverişlidir ama yangın arızidir, semavi değildir. Onun için korunmak daha kolaydır. Ondan dolayı hep ahşap yapılmış. 1766 yılındaki deprem, Fatih Camii, Eyüp Camii falan yıkılmış. Şehri tekrar Sultan 3. Mustafa imar etmiş. Sultan Hamit zamanındaki deprem daha ziyade sur içinde bir takım tahribata sebebiyet vermiş ve imar edilmiş tekrar. Bu depremlerin hepsinin merkez üssünün İzmit ve havarisi olduğunu, fakat orada fazla insan bulunmadığı için, fazla iskan bulunmadığı için bilhassa sahilde bunun İstanbul'da çok hissedildiğini anlıyoruz. Çünkü mesela büyük küçük kıyamette Gölcük gümrük binası, Kara Mürsel Mahkemesi denize uçmuş. Demek ki esas deprem oralarda. Ama insan az olduğu için İstanbul'da daha çok hissedilmiş. İşte Buzbek'te böyle bir hadiseye şahit olmuş. Neyse, bu depremden sonra Edirne'den İstanbul'a dönüyor elçi. İstanbul'da hükümet tarafından tahsis edilen bir yerde otururdu. Osmanlı hükümetinin harp halinde bulunduğu memleketin elçisi varsa böyle bir nazikane bir şekilde hapsedilirdi. Buzpek'e de böyle bir ev tahsis ediliyor. Fakat Buzpek burada sıkılıyor. Ve tutuyor. Kendisi ayrı bir ev tutmak istiyor. Ve diyor ki kavasına, kavas var yanında da. Bir nevi onun nezaret altında tutan muhafız. Bak diyor, padişah yılda oturduğum eve 400 altın veriyor. Ben kendim bir ev tutayım. Padişah da bu masraftan kurtulsun. Neyse, yeni bir ev tutuyor. Bahçe içinde birkaç binadan müteşekkil. Bahçesiyle falan meşgul oluyor. Fakat kavas tabii muhafaza ve gözetim işinin kolay olmadığını görünce fikrini değiştiriyor ve vezirlere itiraz ediyor. Fakat vezirler tasarruf sağladığı sebebiyle bu Buzpek'in yeni evde oturmasına bir şey demiyorlar. Böylece Buzpek yeni bir eve taşınıyor. Ev çok güzel bir yerde diyor. İstanbul'un en kalabalık semtinde, arka pencereleri denize nazır. Hemen kıyıda değilse de yunus balıklarını görecek kadar net bir görüş sağlıyor. Demek o zaman Boğaz'da ve Marmara'da yunus balıkları. Şimdi var ya, hatta uzaktan güzel havalarda üzerinde karlar hiç eksilmeyen Olimpos Dağı'nın tepeleri fark ediliyor. Olimpos Dağı dediği Keşiş Dağı namı diğer Uludağ, Bursa'daki. Evim çok havadardı ve sıhhiydi. Efendim, bundan dolayı çok güzel bir gün geçirdim. Avluda derin bir su kuyusu vardı. Binanın cephesi saraya giden bir sokağa bakıyordu. Tatil olan cuma günleri padişah ibadet için, cuma namazı için camiye giderken bu yoldan geçiyordu. Ve elçiler bu sebeple onu binanın pencerelerinden seyretmesi mümkündü. Türklerde önce büyüğün selam vermesi adet olduğu için padişah geçerken yol kenarlarında dizilen halka selam verir. Onlar da sultanın selamına mukabele ederler. Sultanı alkışlar ve ona hayır dualar ederler. Alkış dediğin el çırpma değil, padişaha hayır duada bulunmak manasına. Binanın, o zamanki binaların yapısını anlatması bakımından anlattığı bilgiler çok kıymetlidir Buzpek'in. 16. asır sivil mimarisini bize anlattığı için. Buzpek burada bahçeyle meşgul olduğu gibi aynı zamanda küçük bir hayvanat bahçesi yapıyor evde. Çünkü ev bir avlunun etrafına sıralanmış birkaç binadan müteşekkil. Eski evler öyleydi. Avlu, etrafta birkaç bina. Birkaç aile bir arada yaşadığı için her birinde birisi oturuyor. Veya ev başka evin çeşitli binalar farklı maksatlarla kullanılıyor. Dışarıdan hayvanlar getiriyor. Bunlarla meşgul oluyor. Adamları için bu meşguliyet oluyor. Mesela bizi güldüren maymunlar vardı diyor. Daha sonra tilki, ayı, geyik, vaşak, sansar, samur gibi hayvanlar getirdim diyor. Efendim, beygirlerin zaten var, hayvanlar var. Efendim, burada bir de domuz getirmiş. Fakat diyor, Türkler bundan diyor muazzam şekilde kaçarlardı. Hiç yaklaşmazlardı. Kartal, karga, alakarga, bir takım cins ördekler, keklik gibi kuşlar getiriyor. Dostları evini Nuh'un gemisine benzetiyorlar. Hayvanların insana karşı duydukları derin sevgi ve bağlılık hislerini bizzat kendisinin yaşadığını gösteriyor. Hatta bir vaşak getiriyor. Bu vaşak adamlarından birine öyle alışıyor ki vahşi bir hayvan olduğu halde onu görür görmez boynuna atılıyor, okşuyor, adeta kucaklayıp öpüyor. Adam ayrılmak isteyince eteklerine sarılıp onu alıkoymaya çalışıyordu. Sanki hayvanın aşık olduğuna hükmederdiniz diyor. Sonra bu adam bir ara Buzpek'le beraber padişahın karargahına gitmek üzere karşı sahile geçiyor. Başak üzüntüsünden hastalanıyor, yeme içmeden kesiliyor ve ölüyor. Bu derecede düşkün, insanlara düşkün olduğunu söylüyor. Yine bir turna alıyor. Balear adalarından getirilmiş. Kulaklarından aşağıya doğru beyaz tüyleri sarkıyor ve siyah tüylü bir ensesi var. Diğer turnalardan daha büyük, daha gösterişli. Türkler diyor serpuşlarını turna kuşlarının tüyleriyle süslerler. İşte bu turna fidye verip de esaretten kurtardığım bir İspanyol askerine o kadar alışmıştı ki diyor. Onunla beraber saatlerce yürürdü. O durunca dururdu, o oturunca otururdu. Kimsenin kendisine el sürmesine müsaade etmezdi. Asker sokağa çıkınca onun odasına gider, efendim, gagasıyla kapıya vurur. Kapı açılınca gözleriyle her yerde onu arar, evin içinde dolaşır. Göremeyince üzüntü içinde öylesine tiz sesler çıkarırdı ki gürültüsü kulaklarımızı sağır edecek hale gelirdi. Bu yüzden onu kapatmaya mecbur kalırdım. Dostu döndüğü zaman kanatlarını açarak ona doğru sevinçle atılırdı diyor. Öyle hareketler yapardı ki bu turna. Bunu uzak memleketten halk danslarına benzetirdik. Bütün bunları ilaveten askerin yatağının altında uyumayı da adet haline getirdi ve bir de yumurta yumurtladı oraya diyor. Sevgili dinleyiciler, 16. asırda Almanya'nın Osmanlı hükümeti nezdindeki elçisi Busbeck'in hatıralarına devam ediyoruz. Busbeck hatıralarının bu kısmında esarete dair bilgiler veriyor. Ve diyor ki, esirliği ortadan kaldırmak isteyen adamın insanlığa hizmet ettiğinden şüpheliyim. Esaretin birçok mahsurlarına rağmen iyi tarafları da vardı. Eğer Roma kanununda olduğu gibi insaflı ve mutedil bir esaret şekli halen devam etseydi ve esirlerin sahibi de devlet olsaydı, dünyada hür yaşamaktan başka bir şeye sahip olmayan bu insanları disiplin altına almak için bu kadar dar ağacına lüzum kalmazdı. Zira onların başıboş dolaşmaları kendilerini cinayet işlemeye varıncaya kadar türlü kötülüklere sevk ediyor. Çoğu defa namuslu bir hayat yaşamaya, sıkıntılara katlanmaya yanaşmıyorlar. Doğuştan akıl, irade ve mantıkla mücehhez kimselerin hepsi doğru ve akla uygun olan yolda değiller. Bir liderin onlara yol göstermesi lazım. Aksi halde işlenecek cinayetlerin sonu alınamaz. Bağlanmayıp serbest bırakılan bazı hayvanların nasıl zarar vermedikleri şey kalmazsa bunları da öyle kabul etmek lazım. Türkiye'de de böyle esirler bir sahibin kontrolü otoritesi altındadır. Bu sahip de onların çalışmaları sayesinde hayatını sürdürür. Türkler cemiyet hayatında olsun, hususi hayatlarında olsun bu esaret usulünden çok faydalanmışlardır. Onları çalıştırmak suretiyle iktisadi vaziyetlerini kuvvetlendirmişlerdir. Bu yüzden bazı atasözleri ortaya çıkmıştır. Bir kimsenin zenginliği sahip olduğu esir adedine göre takdir edilir. Bir esir olana fakir gözüyle bakılır. Devlet inşaat vesaire işleri için ihtiyacı olan adamları da esirlerden temin eder. Bizler esirlerin bu iş gücünden mahrum olduğumuz için eski zamanların o muhteşem eserlerini hiçbir zaman meydana getiremeyiz. Eski insanlar her türlü bilgiyi okumuş, eğitim görmüş, esirlerden öğrendiklerinden bunlardan mahrum olmak, cahil kalmak demekti. Mamafi bu fikrimde yanılmış da olabilirim diyor Busbek. Esirler diyor Türk askerlerinin en başta gelen gelir kaynağıdır. Seferden dönen asker bir veya iki esir getirirse zahmetinin karşılığında mükafatını almış demektir. Zira alelade bir esir 40-50 kron değerindedir diyor kendi para birimiyle. Eğer esir genç ve güzelse, bir mahareti, bir marifeti varsa bu meziyetleri dolayısıyla değeri iki misline yükselir. Bir sefer sonunda 5-6 bin esirle dönüldüğü zaman bunun nakdi değerini, Türklerin bu seferlerde ne büyük kazançlar sağladığını izaha lüzum yok. Eski Romalılar için de esirler bir gelir kaynağıydı. Roma tarihçilerine göre Romalılar nüfusu 25 bini 30 bini bulan şehirler halkını toptan esir edip açık artırmayla satarlardı. Böyle bir artırmayla satış Türklere de aşağı yukarı 150 bin kronluk gelir sağlar. Ancak Türkler Müslüman olan esirlere karşı diğer esirlere tatbik ettikleri savaş kaidelerini tatbik etmezler. Onların hürriyetlerine saygı gösterirler. Şimdi bu spek kendi söyledikleri olabildiğince insaflı. Türklerdeki kölelik sistemi. Şimdi harplerde esir edilenler köle yapılır sevgili dinleyiciler. Bunların öldürülmesi veya fidye karşılığı serbest bırakılması yerine köle yapılır. Köle yapılınca bir kere köle yapmak insani bir şeydir. Yani öldürmek yerine insani bir şeydir. Serbest bıraksanız da tekrar size düşman olarak gelecek. Şimdi köle yapıldığı zaman birincisi dediği gibi Busbek'in istihsale katkıda bulunuyor. Türkler devlet idaresi, ilimle meşgul oluyorlar, harple meşgul oluyorlar. Üretim gerek dükkanlarda gerek tarlalarda üretimi bu işçi esirler yapıyor. Yani üretim geri kalmıyor savaş sebebiyle. İkincisi Osmanlı Devleti'nin en büyük arzusu İslamiyet'in yayılması. Böylece İslamiyet yayılıyor. Evet, köleler zorla Müslüman olmazlar. Köle Müslüman yapılmazlar ama İslam toplumun içinde zamanla Müslüman olurlar. Müslüman olunca kölelikleri yine devam eder. Yine nüfusu arttırır köleler ve ordunun önemli mensubu kölelerden temin edilir. Yani Yeniçeriler önemli bir ölçüde esirdirler. Devlet adamları hep bu esirlerin arasından yetiştirilir. Bütün Osmanlı devlet adamları hemen hemen çoğu Fatih devrinden itibaren hep harp esirlerinin zeki, kabiliyetli olanlarının saraya alınıp yetiştirilmesi şekliyle ortaya çıkar. Bunlar hep birer devlet adamı olurlar. Ne faydası var? Hısımın yok, akrabası yok, kimi kimsesi yok. Dolayısıyla onu tutacak, arka verecek kimse yok. Dolayısıyla gayrimeşru işlere, suistimallere sapması mümkün değil. Mal varlığı da efendinin yani devletin olacağı için çalsa da, çırpsa da, rüşvet de alsa neticede bütün o mallar tekrar devlet hazinesine dönecektir. Böyle bir faydası var. Peki kimler köle olur? Harp esirleri köle olurlar. Harpte muharip olarak ama mücadele edenler Roma'dan farklı. Roma'da muharip olmayan halk da esir ediliyordu. Halbuki Türklerde muharip olanlar esir edilir. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, efendim, din adamları yani savaşmayanlar şehir halkı esir edilmez. Onlar vatandaş olurlar. Ama bir fiil savaşa iştirak edenler esir edilirler. Eğer bunlar Müslüman olarak teslim olurlarsa veya esir alınmadan önce Müslüman olmuşlarsa bir kere köle olmaktan da kurtulur, hür olurlar. Ancak esir alındıktan sonra yani köle statüsüne geçtikten sonra Müslüman olmaları onları kölelikten kurtarmaz. Bunların çocukları da yine köle olurlar. Ancak tabii Türklerde öyle bir sistem kurulmuş ki bir kere bu köleler son derece rahat, haklarına, hukuklarına riayet edilen, bulundukları evlerin birer mensubi gibi muamele edilen kimselerdi. Öyle ki Ruslar, Kafkasyalılar ve diğer Slav milletleri çocuklarını Osmanlıların esir almasını ve köle yapmasını isterlerdi. Böylece çocukların hem hayatı kurtulurdu, hem yüksek mevkilere gelme ihtimali mevzubahis olabilirdi. Hatta böyle çocukları satan Ruslara, Ukraynalılara tarihte çok rastlanmıştır. Bu köleler belli bir müddet çalıştıktan sonra azatlanırdı. Kendisine bir çeyiz verilir, iş verilir, azatlanırdı. Kadınsa yine aynı şekilde biriyle evlendirilip çırak edilirdi. bu kadın kölelerden efendisiyle evlenen, efendisine çocuk doğuranlar olurdu. Artık bunlar satılamazdı ve efendi ölünce otomatikman azatlanırdı. Ümmü velet denirdi bunlara. Osmanlılar'da çok yaygın bir evlilik şekliydi. Pek çok kimsenin annesi böyle esirdi. Şimdi bu da gösteriyor ki Türklerde esirlik ayrı bir sınıf değildir. Hür sınıfın arasına karışmıştır. Hindistan'daki kas sistemi gibi bir sistem değildir. Avrupa'daki sınıf farklılığından da çok farklıdır. Çünkü her an hür olan bir mesela diğerlerde, diğer toplumlarda sınıflar arası geçiş son derece zordur. Fakat Türklerde hür oldu mu köle gayet rahat bir şekilde hür sınıfın içine girer. Hatta kölelerle hür sınıfın içindeki evlilikler, evlatlık münasebetleri de kölelerle hürlerin bir arada yaşamaları neticesini doğurur. Bundan dolayı çok fazla bir sınıf farklılığından bahsedilemez. Buzpek'te kendilerindeki menfi statüden çok farklı olduğunu, Türklerdeki kölelerin çok iyi durumda olduğunu fark etmiş ve hatıralarında da işaret ediyor. Evet, Buzpek hatıralarının bu bölümünü atlara tahsis etmiş. Atlarıma bakmak benim için ne büyük bir zevkti diyor, hele yaz aylarında. Seyis akşam olunca onları ahırlarından çıkarır, avluya bağlardı. Temiz hava onlara iyi gelir ve rahatlarlardı. Başlarını kaldırıp yelelerini kımıldatırlardı. Sanki kendilerini seyrettiğimizi anlar gibi sevimli hareketler yaparlardı. Diyebilirim ki Türk atları kadar insanlara yakın bir hayvan daha yoktur. Bunlar binicilerini ve bakıcılarını hemen tanırlar. Türkler atları terbiye ederken onlara çok şefkatli davranırlar. Köylülerin taylara, atlara ne kadar itina ettiklerini, Trabzon havalisi ve Bolu havalisinden Kapadokya'ya kadar yaptığım seyahat sırasında görmüştüm. Onları incitmemek için ellerinden geleni yaparlar. Evlerinin içine kadar sokarlar, yemek sofralarına bile alırlar, severler, okşarlar. Tayları adeta çocuklarıyla bir tutarlardı. Kötü nazardan onları korumak maksadıyla boyunlarına gerdanlık gibi bir muska asarlardı. Zira Türkler nazardan pek korkarlardı. Hayvanlara bakanlar onları hep okşayarak, iyi davranarak sevgilerini kazanırlardı. Çok mecbur kalmadıkça sopa veya kırbaçla vurmazlardı. Bu sebeple beygirler içinde tekme atan, ısıran, inatçı ve huysuz birine rastlamazsınız. Bu tip inatçı atlar pek azdır. Bizim seyislerin at terbiyesi usulleriyle Türklerin usulleri arasında ne büyük fark var. Bizimkiler atlara bağırır çağırırlar, onlara vururlar, böyle netice alacaklarını zannederler. Bu yüzden hayvanlar onları görünce korkudan titrerler. Türklerse atlarını emir verince adeta diz çöküp sahiplerini seve seve üzerlerine bindirmeyi isteyecek şekilde terbiye ediyorlar. Bazen yerdeki bir şeyi ağızlarıyla alarak başlarını kaldırıp üstlerindeki biniciye veriyorlar. Böyle marifetli atların burun deliklerine iyi terbiye gördüklerine işaret olan gümüş halkadan takıyorlar. Binicileri yere düşünce başları ucunda hiç kımıldamadan saatlerce duran atlar gördüm. Bazıları seyisin etrafında dolaşarak adeta onun emrini bekliyorlardı. Öyle beygirler vardı ki sahipleri benimle binanın üst katında yemekte bulundukları sırada kulaklarını dikip dikkatle etrafı dinliyorlardı. Onların emrini hazır vaziyette bekliyorlardı. Seslerini duyunca kişneyerek cevap veriyorlardı. Türk atları boyunlarını gererek alabildiğine koşarlar. Bu bakımdan kısa mesafede onları hemen hemen durdurmak çok zordur. Bunun sebebi zannedersem ağızlarına takılan gemdir. Bizde her hayvanın ağzına uyacak şekilde gem takılır. Halbuki Türkiye'nin her tarafında aynı cins gem kullanılır. Bizde atların nallarının ortası açıktır. Türkler ise yekpare, sağlam ve deliksiz bir nal çakarlar. Bu nal atların ayağını daha iyi muhafaza eder. Türkiye'de yaşlı atların bile canlı, kuvvetli olduğunu gördüm. 20 yaşında Türk atları bizim 8 yaşındaki atlarımız kadar hareketliydiler. İyi hizmetlerinden dolayı sultanın ahırlarında yaşamaya hak kazanmış bazı atların 40 seneden daha fazla müddette yaşadıklarını söylediler. Türkler atlarının gübresini toplar, kurutur, sonra onlara yatak yapmada kullanırlar. Sıcak yaz gecelerinde hayvanlarını dışarı çıkarırlar. Üzerlerine kaba bir örtü örtüp atlarına da kuru gübre sererler. Ne yatak ne de yem olarak saman kullanmazlar. Kuru ot ve arpadan başka bir şey vermezler. Bu daha ziyade besleyici bir gıdadır. Türkler atlarının semiz olmasından çok narin olmasını isterler. Zira böylece onların daha dayanıklı ve işe elverişli olacağına, inanırlar. Atların üstünü bütün sene mevsime göre değişen bir örtüyle örterler. Bu örtü atı soğuktan koruduğu gibi tüylerin parlaklığını da muhafaza ediyormuş. İşte dediğim gibi akşamüstü avluya çıkarılıp da kazıklarına bağlandıkları zaman atlarımı seyretmek benim için büyük bir zevk oluyordu. Onları isimlerine çağırınca başlarını çevirip kişneyerek bana cevap veriyorlardı. Zaman zaman bizzat gidip onlara kavun karpuz kabuğu vermeyi alışkanlık haline getirmiştim. Bundan dolayı beni tanıyorlardı. Hayvanlarla uğraşmak can sıkıntısını gidermek için ideal bir şeydi. Sevgili dinleyiciler, Alman elçisi ve seyyah Busbeck hatıralarının bu kısmında Türklerde hayvan sevgisine tahsis etmiş bu kısmı. Türklerin hayvanlara karşı gösterdikleri merhametten bir nebze bahsedeceğim diyor. Köpek onlar için pis ve sırnaşık bir hayvandır. Evlerine almazlar. Kediyi ise köpeğe nazaran daha makbul ve temiz sayarlar. Evlerinde beslerler. Hazreti Muhammed'in kedisine olan sevgisinin öylesine aşırıydı ki meşguliyet zamanlarında kedisi elbisesinin kolu üzerinde, yeni üzerinde uyuyakalsa onu rahatsız etmemek için elbisesinin kolunu kesmeyi tercih ederdi diyor. Köpekler ise sahipsizdirler. Mahallelerde başıboş dolaşırlar. Sokaklarda buldukları yiyeceklerle yaşarlar. Ancak bir evin civarında yavrulamış bir köpek görürlerse ona yiyecek bir şeyler vermeyi sevap addederler. Kendi hemcinslerine karşı yapacakları bir yardımı bir hayvana yaptıklarını söyleyerek onların dikkatini çektiğim zaman bana Cenab-ı Hakk'ın insanlara akıl verdiğini, ancak onların bu aklı iyi kullanmadıklarından başlarına felaket geldiğini, bu sebeple merhamete layık olmadığını söylüyorlar. Öte yandan hayvanların bazı insiyakları, içgüdüleri ve önsezilerinden başka bir şeyleri yoktur. Bunları takip ederek yaşarlar. Bundan dolayı insanların şefkatine ve himayesine muhtaç ve müstahaktırlar. İşte Türkler bu düşünceyle hayvanlara eziyet edilmesine ve onların bir tarafının kesilerek eğlenilmesine çok kızarlar. Venedikli bir kuyumcunun başına neler geldi? Kuş tutmaya meraklı kuyumcu, tuttuğu kuşlar arasında rengi ve büyüklüğü itibariyle kukumava benzeyen biri vardı. Hayvanın gagasının küçüklüğüne rağmen göğsü o denli genişti ki ağzını açtığı zaman bir insan yumruğu içine girebiliyordu. Kuyumcu şakacı bir insandı. Bu tuhaflığından dolayı kuşu kanatlarından gererek kapıya asmıştı. Ağzını da bir değnek koymak suretiyle açık tutuyordu. Evin önünden geçen Türkler hayvanı görüp de canlı olduğunu anlayınca haline acıdılar. Böyle zararsız bir kuşa eziyet etmenin cinayet olduğunu söyleyerek adamı evinden dışarı çıkardılar. Döve döve yaka paça hakimin huzuruna getirdiler. Hakim ona ağır bir ceza vereceği sırada Venedik sefaretinden bir memur geldi de suçlunun kendisine teslimini talep etti. Kuyumcu kendisini getiren Türklerin şiddetli itirazları arasında hakimin iyi kalpliliği sayesinde memura teslim edildi. Bu suretle kurtulmuş oldu. Ziyaretlerinden birinde bana başından geçen bu olayı anlattı da çok korktuğunu belirtti. Hadise çok tuhafıma gitmişti. Kuşu da bir gün bana getirdi. Geceleri uçar, ineklerin memelerini ararmış. Eskiden keçi memesi emen kuş diye anlatılan hayvan bu olsa gerek. Bu anlattıklarım da Türklerin her türlü hayvana karşı besledikleri acıma hislerini gösteriyor. Tabii şimdi adam Venedikli, işin içinde hükümet var, yabancı vatandaş falan. Bunu Venedik elçiliğinin cezalandırılması uygun görülmüş, diplomatik bir hadise çıkmasına engel olmak maksadıyla teslim edilmiş. Yoksa bir başkası olsaydı ağır bir ceza alırdı. Yani öyle hayvana eziyet etmek kolay bir şey değil. Uspek bizim mahallenin civarında bir yerde gür yapraklı, dallarını etrafa yaymış büyük bir çınar ağacı var. Bazen kuşçular yanlarında birçok küçük kuş olduğu halde bu çınarın altına gelip oturuyorlar. Gelip geçenler de onlara para vererek kuşları alıyorlar ve azat ediyorlar. Serbest kalan kuşlar çoğunlukla çınarın yaprakları arasına konarak kanatlarını çırpıyorlar, sevinçle cıvıldaşıyorlar. Adeta esaretten kurtulmalarının heyecanını yaşıyorlar. Onları serbest bırakan Türkler de bu manzarayı görerek aralarında bak nasıl seviniyor, minnetlerini nasıl dile getiriyorlar diyorlar. Belki bunları duyunca tuhaf, Türklerin hepsi Pisagorcu mudurlar ki bütün hayvanlar onlar için mukaddes olsun da hayvan eti yemesinler diye bir soru aklınıza gelebilir. Aksine onlar kendilerine ikram edilen kızarmış veya haşlanmış etleri yemeyi reddetmezler. İnsanların hayvan eti yemesinin normal bir şey olduğunu kabul ederler. Ancak hayvanlara işkence edilmesine ve onların çektiği acılarından zevk alınmasına tahammül edemezler. Cıvıltıları kırları dolduran küçücük kuşları öldürmek şöyle dursun. Onları hürriyetlerinden mahrum edip kafeste beslemeye bile bir kısım Türkler asla razı olmazlar. Nadiren bazı kimseler kafeste tatlı sesli bülbüller beslerler ve bunları kiraya verirler. Bazıları saka kuşları gezdirirler. Bu kuşlar öyle terbiye edilir ki bir evin penceresinden dışarıya uzatılmış bir parayı almaya çalışırlar. Parayı elinde tutan adam buna müsaade etmezse onun eline konarlar. Onunla beraber odadan odaya dolaşarak parayı kapmaya uğraşırlar. Alınca da geldikleri yoldan sahiplerine doğru uçmak isterler. Sahipleri bir çıngırakla onları çağırır, kuş parayı getirince kendir tohumu vererek mükafatlandırır. Evet, bu Buzbek'in tespitleri çok enteresan. Gerçekten köpekler Türklerin pek itibar ettiği hayvanlar değil. Tabii bunda dini sebepler var. Aynı zamanda köpek sadık olarak tanınır ama aslında bu sadakat bir tabasbus, bir yaltaklanmadır. Çünkü sahibi kim olursa olsun köpek ona yaltaklanmak için sadakat gösterir. Evet, sadakat makbuldür ama kim olursa olsun sadık olmak değil. Zalim sahibine de aynı şekilde sadakat gösterir köpek. Onun için köpeğin sadakati makbul tutulmamış. Kediyi nankör olarak düşünürler. Fakat kedinin nankörlüğünü de şöyle tavsif ediyor eski Türkler. Kedi tevekkül sahibi bir hayvandır. Rızkın Allah'tan olduğunu bilir. Rızık için, yani Allah'ın tayin ettiği rızık için insanlara mihnet etmez. Onlara tabasbus, yaltaklanmada bulunmaz. Gerekirse çeker gider. Ondan dolayı kedi makbuldür. Hazreti Peygamber kedi sevgisi imandandır buyurmuş. İşte Buzbek'in anlattığı hikaye de var. Bir de kedi faydalı da bir hayvan, temiz de bir hayvan. Ondan dolayı hala evlerde beslenen bir hayvandır eski Türklerin. Şimdi köpek böyle ama köpeğe gene eziyet etmezler Buzpek'in dediği gibi. Sokak köpeklerine ekmek verirler, yiyecek verirler ve İstanbul'un vazgeçilmez aksesuarlarıydı bu köpekler. Meşrutiyet ilan edildikten sonra, Sultanahmet'ten sonra iddiatçılar tuttular bu köpekleri, teknelere doldurdular, bütün şehirdeki köpekleri topladılar. Hayırsız ada var adaların berisinde, Sivriada, oraya götürdü bıraktılar. Orada köpekler çok feci şekilde öldüler. Tabii su yok, yiyecek yok, birbirlerini yediler. Ondan sonra bunların böyle canhıraş feryatları oradan geçen teknelerde, kayıklardaki insanları çok müteessir ederdi. Ondan sonra bunlar birer ikişer öldüler. Bu sefer pis bir koku efendim ortalığı sardı. İddiaçılar her yaptıkları abes olduğu gibi bu işte de abesliklerini ispatladılar. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalık da Hatıralar programını burada kapatıyoruz. Haftaya yine sizlerle buluşmak ümidiyle o zamana kadar hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Hatıralar.